Ayrım 33, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 321. 78, Öfke. Denkler geceyi Suhl Merkez Hastanesi'nde geçirdi. Marius'un eski karısı Alexandra da gece 2'ye kadar yanında oturdu. Kuvvetli bir kadındı Alexandra. Siyah saçlarını at kuyruğu yapmıştı. Siyah bir jean pantolon, topuklu sandaletler ve yeşil bir bluz vardı üzerinde. Denkler'le konuşmuyordu, sadece yanında oturuyor, zaman zaman kafasını ellerinin arasına alıyordu. Bir an ağlayacakmış gibi geldi Denkler'e ama ağlamadı. Braver'ın bir polis arkadaşı çıkıp geldi, o da bir süre kadının yanına oturdu. Başka bir adam geldi bir ara, bir süre elini tuttu Alexandra'nın. Denkler onun adama, bunun olacağını bildim ben, bu lanet olasıca Boxster. Marius hep fazla hızlı kullanırdı dediğini duydu. Sonra yine Braver'ın iş arkadaşları geldi, bazıları çiçek getirmişti. Bir kısmı Alexandra'nın yanına oturdu, içlerinden biri omzuna kolunu atıp teselli etti onu. Sonra bir doktor geldi oturdukları yere. Marius'un durumu ciddiydi, henüz bir şey söyleyemiyorlardı. Başaracak mı belli değildi. Kafatası tabanı kırığı, karmaşık kaburga kırıkları, keza bacakları da birkaç yerden kırılmıştı. ''Yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz. Bu geceyi atlatması çok önemli. Bunu yapabilecek mi? Tanrı'nın bileceği iş.'' Denkler Smith & Wesson'u kemerinden çıkarmış, ceketinin iç cebine koymuştu. Silahın kabzası kalbine bastırıyordu. Marius Braver için duyduğu kaygı onu tamamen avucunun içine almış, adeta nefessiz bırakıyordu. Çaresizlik hissediyordu ve Nopper'i hedef alan dizginlenemeyecek bir öfke. Bu gizli servisçi ikinci kere göstermişti ona gücünü ya da kendi aczini. Kalbinin üzerinde baskısını hissettiği kabza aklına basit bir fikir getiriyordu. Derin bir nefes aldı. Düşüncesizce hareket etmemeliydi. Ayağa kalktı, Marius'un eski karısını başını eğerek selamladı. Asansöre binip aşağıya kantine indi. Berliner, Tagesspiegel, Süddeutsche, Faz aldı birer tane. Gazete okumak öfkesini dindirebilir ve aklın tekrar komutayı ele almasını sağlayabilirdi. Tagesspiegel'de neonazilerin banliyö treninde Heil Hitler diye böğürerek gözlerine yabancı bir ülkeden gibi görünen 5 yaşındaki bir çocuğun üzerine işediklerini yazıyordu. Denkler haberi 2 kere okudu. Almanya, 2015 Ağustos. Berlin'deki SPD genel merkezinin partinin genel başkanının Dresden'e yakın bir kasaba olan Heidenau'daki mülteci barınağının önünde arbede çıkaran ırkçı güruhu kesin bir dille kınamasının ardından alınan bomba tehdidi nedeniyle boşaltılmak zorunda kaldığını okudu. İki adamın ellerinde bıçaklarla Parçim'deki bir mülteci yurduna daldıklarını okudu. Yurtta kalanlar kendilerini kurtarıp güvenlik servisini arayabilmişlerdi. Savaş bölgelerinden kaçan ve genellikle sadece canlarını kurtarabilmiş zavallı insanların şimdi de Almanya'da hayatları tehdit altındaydı. Okuyor ve hayatında daha önce ismini duymadığı Heidenau ve Freital gibi kasabalarla tanışıyordu. Genç adamların polislere torpil attıkları resimleri görüyordu ama aynı zamanda devletin sağ şiddet karşısında nasıl pustuğunu öğreniyordu. Erfurt Belediye Başkanı bir SPD üyesi mültecilerin çocukları için okula gitme mecburiyetinin ertelenmesini talep ediyordu. Çünkü ikinci bir Heidenau yaşanmasını istemiyordu. Polis teşkilatının basın sözcüleri sağcı zorbalarla onlara karşı protesto gösterisi yapanları aynı kaba koyup sağcı ve solcu şiddet eylemcilerinden dem vuruyorlardı. Bu sene Ağustos ayına kadar 340 mülteci yurdunun yakıldığını okudu. Yapılan kovuşturmalardan pek bir sonuç çıkmamıştı. Sonra Nopper'in söylediklerini hatırladı. ''Bana 2011'den kalma hikayeler anlatıyorsun. 1000 sene geçmiş üstünden. Şu anda bambaşka bir noktadayız.'' Smith & Wesson'un kabzasında kalbinin vuruşlarını hissediyordu. Şimdi atlayıp Nopper'e gitse belki de insanlık için hayırlı bir iş yapmış olurdu. Tekrar ayaklandı, koridor boyunca asansöre doğru yürüdü ve Marius'un yattığı kliniğe döndü. Alexandra hala oradaydı, duruşunu bile değiştirmemişti. Kafasını avuçlarının içine almış, kollarını dizine yaslamıştı. Saat 2 gibi gitmek üzere hareketlendiğinde dedektife telefon numarasını verdi ve Marius'la ilgili yeni bir haber olduğunda hemen aramasını rica etti. ''Uzun uzun çaldırın, deli gibi yorgunum ve yarın sabah erkenden işe gitmek zorundayım.'' Dengler ona bunu yapacağına dair söz verdi. Gece hemşiresi geldi. ''Burada kalarak hastanıza yardım edemezsiniz.'' dedi Dengler'e. ''Eve gidin, şu anda gerçekten yapacağınız hiçbir şey yok.'' Altüst olmuştu ve yorgunluktan perişandı. Belki bir şey daha yapabilirim diye düşünüp kalktı oturduğu yerden. Hızlı bir hareketle tabancasının kabzasını kavradı ve bir karar verdi. Bir taksiye binip Erfurt'a geri döndü. Gustav Adolf Strasse'de Nopper'in oturduğu apartmanın karşısındaki bir garajın gölgesinde beklemeye başladı. Ne yapacağına dair net bir planı yoktu aslında. Nopper'i sabahleyin kapının önünde enseleyip kafasına sıkmayı düşünüyordu. Sonra ne olacaktı? Umurunda değildi. Silahı yeniden kemerine sokmuştu. Oradan daha hızlı çekebiliyordu. Saat 3.30'da Nopper'in dairesinde ışık yandı. Çelik gibi gerildi Dengler. Silahın emniyetini açtı. Ama bir dakika kadar sonra ışık tekrar söndü. Anlaşılan sadece çişini etmişti Nopper. Onun yaşındaki erkeklerin tipik gece idrarı sıkıntısı. Yoksa onu fark etmiş miydi? Garajın gölgesine doğru iyice geri çekilip silahın emniyetini kapattı. Bekliyordu, artık kendinde değildi, kararlıydı. Saat 4.30'da telefonu titredi. Ekranda Olga yazdığını gördü. Telefonunu kulağına götürdü ama bir şey söylemedi. ''Erfurt'ta mısın Georg?'' Uykuluydu sesi, uykulu ama çok tatlı ve hasret dolu. ''Nopper'in evin önündeyim. Belimde de dolu bir silah var.'' ''Zaten bir anda tuhaf bir hisse kapılmıştım.'' dedi Olga. ''Georg yapma bunu. Bana dön, sana ihtiyacım var.'' Dengler konuşmayı bitirdi. Nopper'in dairesinde tekrar ışık yandı. 2 dakika boyunca hiç kıpırdamadan durdu ve yukarıya ışıklı pencerelere dikti gözlerini. Smith & Wesson'u kemerinden çıkarıp bir daha baktı. Sonra tabancanın topundaki mermileri çıkarttı. Ardından Gera Flutgraben'e doğru yürümeye başladı. Yoldan telefonla çağırdığı taksi onu Zul'deki hastaneye geri götürdü. 79. Kise Wetter'in silahı. Sabah 6 sularında geceyi ayakta geçirdiği belli bir doktor geldi Denkler'in yanına ve Marius'un hayatta kalacağını söyledi. Henüz daha fazlasını söylemeye imkan yoktu ama ölmeyeceğini kesinlikle söyleyebilirdi. Belki sorunsuz yürümesi mümkün olmayacaktı. Sağlığı belki polisliğe devam etmesine izin vermeyecekti. En erken 2 hafta sonra daha kesin bir şeyler söylenebilirdi. Şimdilik sadece ölüm tehlikesini atlattığından emindiler. Dengler Alexandra'yı aradı, hemen hastaneye geleceğini söyledi arkadaşının eski karısı. Dengler saat 9.18'de Erfurt'tan ICE'ye bindi ve hemen uyudu. Ancak tren Fulda'ya girdiğinde uyanabildi. Telaşla ayaklandı ve koşarak indi ICE'den. Birkaç dakika sonra aktarma yapacağı tren geldi. Stuttgart'ta Olga onu peronda bekliyordu. Dengler uzun bir öpücükten sonra "beni büyük bir hata yapmaktan kurtardın" dedi sevgilisine. Eve gelince divana uzandı. Olga'nın ona çay ister mi diye sorduğunu duydu son olarak. Ertesi sabah uyandığında yatağındaydı ama oraya nasıl geldiğini hatırlayamıyordu. Duş aldı, ardından yeni bir jean ve temiz bir tişört giydi. Nopper'i düşündüğü anda içinden ona karşı bir öfke kabarıyordu. Her şeye rağmen onu vursaydı nasıl olacağını tasavvur etmeye çalıştı. Bu öfke ve intikam fantezisinin tam ortasında telefonu çaldı. Bilinmeyen bir numara arıyordu ama Marlies çıktı arayan. ''Georg, beni delirteceksin sen ama bunu çoktan biliyorsun değil mi? Şu NSU hikayesiyle ilgili bu arada ben de sağa sola bakındım. Sana bir şey gönderdiğimde ben de okuyorum tabii biraz, bir şey dikkatimi çekti. Sana kodlanmış bir dosya göndereceğim güvenli bir hesaptan. Hesabın şifresi ilk defa seviştiğimiz yer olacak. Senden bu maili derhal silmeni istiyorum ama içeriği muhakkak ilgini çekecektir.'' Sesi tedirgin geliyordu. ''Teşekkür ederim Marlies.'' Kadın kapatmıştı bile. Denkler bürosuna geçip bilgisayarını açtı. Hans Berger isminde biri ona kodlanmış bir veri dosyası yollamıştı. Denkler dosyayı bir flash diske kopyalayıp e-postayı sildi. Sonra internete hiç bağlamadığı bilgisayarı çalıştırdı. Encrypto kullanarak dosyayı okunur hale getirdi. Şifreyi biliyordu tabii. Mombaher Rheinufer. Marlies'in Kiezewetter'in silahı olarak adlandırdığı dosya geldi ekrana. Ondan fazla belge vardı dosyada. Denkler ilkini açtı. Belge Stenzel'in Thüringen Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu önünde verdiği ifadeyi içeriyordu. Mardis 1-2 bölümü yeşil markörle işaretlemişti. Komisyon Başkanı DM, SP'de. Bir sonraki sorun motokaravanda bulunan Heckler & Koch polis hizmet silahları ile ilgili olacak. İki silah vardı değil mi? Michele Kiezewetter'e ait olan silah masanın üstündeydi. Motokaravanın içinde ikinci bir hizmet silahı vardı. Meslektaşınız Martin A.'nın silahı ve bu silah neredeyse hiç zarar görmemiş bir halde aracın tuvaletindeydi. Bu silahı ne zaman gördünüz? Kısmen de olsa erimediği için bu silahı kolayca tanımlamak mümkün olacaktı. Gerhard Stenzel, aracın tuvaletine hiç girmedim. Komisyon Başkanı DM, SP'de, bu silahın motokaravanda olduğu ancak araç depoya çekildikten sonra mı tespit edildi? Gerhard Stenzel, bir kere daha söylemek istiyorum. Tuvalet banyo kabinine girmek için yerlerde sürünecek halim yoktu. Bu yüzden de içeri girmedim. Komisyon Başkanı DM, SP'de, dört ayak üstünde girseydiniz ya da sürünseydiniz demiyorum size. Benim röntgen bakışları olarak nitelendirdiğim bir yetenekle masaya bakıp şu erimiş Heckler & Koch'u görebildiniz. Ama tuvaletin zemininde apaçık yatan diğer silahı görmediniz. Belki de başkalarına bıraktınız bunu, uzun lafın kısası. Gerhard Stenzel, hayır, sizin söylediğiniz gibi değil, tam tersine. Tuvalet motokaravanın ön tarafında, giriş bölümünde değil, biraz daha arkada ve eğer oraya gitmeye niyetlenseydim, motokaravanı bir ucundan diğerine geçmem gerekirdi. Komisyon Başkanı DM, SP'de, ölülerin üzerinden atlamanız gerekecekti. Gerhard Stenzel, sadece bu değil, tuvaletin kapısını açabilmek için cesetleri hareket ettirmek gerekecekti. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir ceset kapının kanadının açılış alanında yatıyordu. Yani tuvalete girebilmek için bu cesedin yerini değiştirmek gerekecekti. Eknot: Thüringen Araştırma Komisyonu'nun 31 Mart 2014 tarihli oturumunun bir şahıs tarafından tutulmuş tutanağı. Sadece biraz kısaltıp dil bilgisi hatalarını düzelttim. Mardis bu bölümü neden markörde işaretlemişti acaba? Ama bir bölüm daha vardı vurgulanmış olan. Stenzel Heilbronn'da öldürülen kadın polis Kiezewetter'in silahını ne zaman bulduğu sorusuna şöyle cevap vermişti. Araştırmaların devamında saat 16'ya gelirken şu husus tespit edilmiştir. Oturma köşesindeki masanın üstündeki silah polis memurası Kiezewetter'in silahıdır. Olay mahallindeki polis memuresi silahın seri numarasını yazmış ve polis teşkilatının kayıp ve çalıntı eşya listesiyle karşılaştırmıştır. Denkler not aldı. Kiezewetter'in silahı saat 16'ya doğru masanın üzerinde yatarken emniyete alındı. Anlaşılan metal olmayan kısımları erimiş durumdaydı. Martin A.'nın silahı tuvaletteydi. Ancak tuvalet kapısının önünde yatan ceset, yani Mundlos, motokaravandan çıktıktan sonra emniyete alınabildi. Sevgili Marlies, bana söylemek istediğin nedir? İkinci belgeyi de açtı. Bu Eisenach polisinin operasyon raporuydu. Eknot: Polis operasyon raporu. Kurtarma. 7-11-2011. 04-11-2011 saat 14.45. Olay yeri ekibinden Frau M. motokaravanda bulunmuş Heckler & Koch marka P2000 modeli 116-015-114 seri numaralı bir tabancayı komiser yardımcısı K'ya teslim etti. Komiser yardımcısı K silahın şarjörünü çıkardı, namluya sürülmüş mermiyi boşalttı. Bu merminin tabanında MEN06B0603 yazıyordu. Bu seri numarasından yola çıkılarak merminin resmi kurumların kullanımı için öngörülmüş mühimmattan olduğu tespit edildi. Şarjörün dolu olduğu görülüyordu. Şarjörün içinde en yukarıda olan mermi, S ve B adlı firma tarafından üretilmiş bir çelik çekirdekli mermiydi. Olay yeri incelemenin kanıtları kayda alabilmesi açısından şarjör boşaltılmadı. Bu Frau Kiesewetter'in silahı olmalı diye düşündü dedektif. Çünkü polis arkadaşı Martin A'nın silahı henüz kimse tarafından bulunmamıştı. Motokaravanda kapısının önünde Mundos'un cesedi yatan tuvalet bölümündeydi hala. Saat 15'e doğru motokaravan çekici servisinin kapalı garajına getirilmişti. Böyle diyordu rapor. Sürpriz, izleyen satırlarda çıktı Dengler'in karşısına. 4-11-2011, saat 16.20. Yukarıda belirtilen tabanca seri numarası Gotha Polis Müdürlüğü nöbetçi amiri tarafından INPOL'de sorgulandı. Sonuç hizmet silahı Baden-Württemberg eyaleti 9 mm P2000, cinayet ve gasp nedeniyle kayıptır. 25.04.2007'de Martin A'ya zimmetlenmiştir. KPI Heilbronn, Soko Parkplatz. Polis müdürü Stenzel bu tespitle ilgili bilgilendirilmiştir. Dengler dişlerinin arasından bir ıslık koyuverdi. Demek bulunan silah Kiesewetter'in değildi. Beraber görev yaptığı arkadaşı Martin A'nındı. Yoksa Stenzel silahı banyo tuvalet kabininden alabilmek için cesetlerin üzerinden atlamış mıydı aslında? Ama o zaman bunu araştırma komisyonunda neden ısrarla reddetmişti ve neden meclis üyelerine bu silahın Kiesewetter'in silahı olduğunu iddia etmişti? Neden yalan ifade vermişti? Raporda bir sonraki not 18'dendi. İlk ceset motokaravandan çıkarıldı. Dosyalar Dengler'e farklı bir hikaye anlatıyorlardı. Gerçekte Kiesewetter'in silahı ancak saat 23'e doğru bulunmuştu. Masanın üzerindeki yangın döküntüsü ve cürufunun altında saklı kalmıştı silah ve görülmesi neredeyse imkansızdı. 04.11.2014 saat 23.11 motokaravandan Heckler & Koch marka P2000 model 116-021769 seri numaralı bir tabanca dolu olarak çıkarıldı. INPOL sorgulaması neticesinde şu sonuç alındı. Michele Kiesewetter'e zimmetli 9 mm hizmet tabancası, KPI Heilbronn Soko Parkplatz, yangının sebebiyet verdiği termik etkiler nedeniyle silah boşaltılamadı. Silahın haznesinde bir mermi kovan bulunduğu görülmektedir, sürgü çekilidir. Stenzel Kiesewetter'in tabancasından silah bulunmadan saatler önce nasıl haberdar olabiliyordu? Önceden mi bilgilendirilmişti bununla ilgili? Yoksa failin bilgisi miydi bu? Polis memuru Martin A'nın silahı nerede bulunmuştu gerçekten? Gerçekten banyo tuvalet kabininde miydi? O zaman oraya girmek için Mundos'un cesedini hareket ettiren kimdi? Yoksa Stenzel tabancayı motokaravana girdiğinde kendisi mi yerleştirmişti? Ertesi gün Mardis'den Ekin'de kodlanmış bir dosya olan bir e-posta daha geldi. Dosyanın oldukça uzun bir adı vardı. Ölümcül fişeğin, Bönhardt'ın kafası parçaları bulundu. Dosyanın içinde 2012 yılının Şubat ayının başında kaleme alınmış kısa bir BKA notu vardı. Dengler iki cesedin Aizen Aştrekla'da motokaravanda bulunmasından 3 ay sonra yazılmış metni okudu. Bönhardt'ın vücudundan çıkmış ve adli tıpta bulunmuş fişek parçalarıyla ilgilidir. Sonuç, davanın soruşturulması babında kayda değer bir önemi yoktur. Ölüme sebebiyet veren fişeğin parçaları davanın soruşturması için önemli değil miydi? Dengler bunu hep hissetmişti ama şimdi biliyordu. Aizenach'ta öldürülen iki neonazi için gerçek anlamda bir soruşturma hiç yapılmamış, tabiri caiz ise başlamadan bitirilmişti. Bu vakayı aydınlığa kavuşturmak istemiyorlardı. Ne demişti Nopper ona? Burada insanların duymak istedikleri en son şey gerçektir. Nasıl bir ülkede yaşadığından hiç mi hiç haberin yok? Göreceğiz diye düşündü dedektif. Çalışma masasının başına oturup araştırma raporunu tekrar gözden geçirdi. İşi bitince 5 nüsha bastı rapordan. 2 nüshasını Thüringen'deki ve Baden-Württemberg'deki eyalet araştırma komisyonlarına, bir nüshasını BKA'nın yeni başkanına gönderdi. 4. nüshayı o akşam buluştuklarında Leo Harder'e verecek, 5.'yi ise Dr. Schweikert'e gönderecekti. Neler olacağını göreceğiz ve o zaman bileceğim nasıl bir ülkede yaşadığımı. Akşam hep beraber Basta'da oturuyorlardı. Denkler her şeyi anlattı. Dostları sözünü bitirdiğinde uzun bir süre sessiz kaldılar. Bundan sonraki günlerde her biri kendi hayatı için farklı bir sonuç çıkardı öğrendiklerinden. Martin Klein mültecilerin çocuklarına Almanca öğretebileceğini beyan ederek bir sivil toplum örgütüne başvurdu. Leopold Harder gazetesine çok bölümlü bir haber dizisi yaptı göz göre göre. Almanya'da aşırı sağcı bir kitle şiddet hareketinin yerleşmeye başladığını yazdı bu dizide. Bu yeni harekete NSU 2.0 adını verdi. Tıpkı eski NSU'da olduğu gibi yeni harekette de Alman devletinin yurt içi gizli servislerinin nasıl karanlık bir rol üstlendiklerinin belli olmadığını vurguladı. Yazı işlerinin toplantısında şiddetli tartışmalara sebep oldu yazı dizisi. Bazı iş arkadaşları onun en yeni komplo teorisyenimiz unvanını hak ettiğini dile getirdiler. Mario haftada bir Olga Strasse'deki bir mülteci yurduna gidip yurdun sakinleri için bilâ bedel yemek pişirdi. Marius Brauer bir süre sonra hastaneden taburcu oldu. Yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı ve büyük bir enerjiyle başardı bunu. Önümüzdeki bahara LKA'daki görevine geri dönmeyi umut ediyor. Iris Welker Bonn'da küçük bir daire tutup Bad Honnef'teki evden taşındı. Kısa bir süre sonra da boşanmak üzere dava açtı. Klaus Dieter Welker kariyerinde ciddi bir hamle yaptı ve Başbakanlık Gizli Servisler Koordinatörlüğü görevine atandı. Gerhard Stenzel Thüringen Eyalet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun önünde defalarca ifade verdi. İçişleri Bakanlığı bünyesine tayin edildi ve yeni kurumunda bir masabaşı görevi verilerek kızağa çekildi. Yazın sonuna doğru bir hafta sonu Denkler Olga'yı da yanına alıp Köln'e gitti. Tufan onları tren garından aldı. Kolbstrasse'de büyük bir kutlama vardı. Türk kadınlar büyük standlarda yufka ekmeği pişiriyorlardı. Yoldan geçenlere közlenmiş mısır ikram ediliyordu. İnsanlar tatlı satılan masaları ablukaya almışlardı. Büyük mangallarda kuzu şiş pişiriliyor, soğuk meşrubat satılıyordu. Türk ve Alman müzisyenler sokağın ortasına kurulmuş sahnelerde müzik yapıyorlardı. Tufan onlara eşlik ederken komşuları ve tanıdıklarıyla selamlaşıyordu. Denkler günün keyfini çıkartıyor ama bir yandan da o zaman dostuna yardımcı olamadığı için utanç duyuyordu hala. Tufan'a polisin bombalı saldırı sırasında dükkanının önünde duran iki silahlı adamın kimliği ve bu adamların NSU ile bağları konusunda bir sonuca ulaşıp ulaşmadığını sordu. Tufan'ın yüzüne bir an için düşünceli bir ifade yerleşti. Bu bugün bile polisi bir nebze olsun ilgilendirmiyor ama bunu sen de biliyorsun aslında. Beyate Şeype ve diğerlerine karşı açılmış davadaki müdahil avukatların katıldığı bir açık oturumu izlediler birlikte. Her yer insan kaynıyordu. Almanlar ve Türkler, ihtiyarlar ve gençler, her lisandan ve her ten renginden insanlar. Hep birlikte şenliğin sloganına hayat veriyor ve üzerinden 11 sene geçmiş olan saldırıyı hafızalarda canlandırıyorlardı. Kolbstrasse her yerde. Tufan öğleden sonra onları bombanın önünde patladığı kuaföre götürdü. Kölner Schauspiel tiyatrosunun bir sokak ilerideki gösterisine gitmeden önce dükkanın arka avlusunda Günter Wallraff'ın okumasını dinlediler. Dipnot: başka meseleler yanında hep insan hakları ihlalleri ve yabancı düşmanlığını sorgulayan gazeteci yazar. Bir gün için dünya yaşanılası bir yermiş gibi göründü gözlerine ama ertesi gün Stuttgart'a döndüklerinde geç saatlerdeki televizyon haberlerinde yine bir ırkçı güruhun Heidenau'daki sahne alışını seyrettiler. Kamera etrafta tezahürat yapanları görüntülerken bir ya da iki saniye için kalabalığın kıyısında Harry Noper çarptı gözlerine. Yakasını kaldırmış, dudaklarında hafif bir gülümsemeyle üzerinde çalıştığı masayı tamamlamış bir marangozun memnuniyetle eserini seyrettiği gibi izliyordu hadiseyi. "Hiçbir zaman vazgeçmeyecekler, hep devam edecekler," dedi Denkler Olga'ya. 33. ayrımın sonu. Sayfa 332.